Ayrım 26.
Sırf para meseleleri yüzünden ama son derece acil ve buyurgan para meseleleri yüzünden aramaya koyulmuştum Lola'yı. Bu sefil zorunluluğu bir kenara koyabilsem bir daha asla yüzünü görmeden kendi köşesinde yaşlanıp yok olmaya ne de rahat terk edebilirdim kaltak sevgilimi. Aslına bakılırsa düşündükçe bunun hiç tartışılır yanı kalmıyordu. Bana yönelik davranışı en adi cinsinden umursamazlığın dik alasıydı. Yaşamımıza karışmış olan kişilerin bencillikleri onları şöyle bir düşündüğümüzde yaşlandığımız zaman karşı çıkılmaz biçimde ortaya çıkıverir. Olduğu gibi yani çelikten, platinden hem de zaman aşımına bile dirençli. Gençken en su katılmamış kayıtsızlıklar, en sinik öküzlükler için bile özürler icat etmeyi başarırız. Yok tutkulu kapristi ya da kim bilir hangi acemi romantizmiydi diyerek. Ancak daha sonra sırf iyi kötü 37 derecede ayakta kalabilmek için dahi yaşam sizden kurnazca hesap, zalimlik, kötülük olarak neler talep edebileceğini gayet açık biçimde ortaya koyduğunda insan farkına varmaya başlıyor, her şeyi yerli yerine oturtuyor, bir geçmişin içerdiği tüm rezillikleri anlayabilmek için sağlam bir zemine gelmiş oluyor. Bunu başarmak için tek yapılacak şey insanın kendisini ve aslında ne tür bir süprüntüye dönüştüğünü titizlikle incelemesidir. Artık gizem de kalmadı. Avanaklık da. Bugüne kadar yaşamayı başarabilen, bunu yapabildiğine göre nasıl olsa tüm şiirini de tüketmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İşte yaşam. Onu bulabildim sonunda. Yani öküz sevgilimi. Epeyce de uğraştıktan sonra. Bir 77. sokağın 23. katında. İnsan yardım isteyeceği birinden ne kadar da çok tiksinebiliyor. İnanılmaz bir şey. Evine bakılırsa hali vakti yerindeydi ve tam da düşündüğüm tarzdaydı. Önceden bol dozda sinemayla demlendiğim için ruhen hemen hemen uyanık vaziyetteydim. New York'a ayak bastığımdan beri içinde debelendiğim çöküntüden çıkmıştım ve ilk temas beklediğim kadar sevinçsiz olmadı. Hatta beni yeniden gördüğüne ziyadesiyle şaşırmış gibi görünmedi Lola. Yalnızca beni tanıdığında biraz canı sıkıldı, o kadar. Girizgah olarak ortak geçmişimizle ilgili konularda bir tür masum sohbet açmayı denedim ve bunu yaparken de elbette olabildiğince dikkatli ifadeler kullanmaya özen gösterdim. Bu vesileyle fazla üstünde durmaksızın bir vaka olarak savaşa da değindim. İşte bu noktada büyük bir çam devirmiş oldum. Artık savaşın adının bile anılmasını istemiyordu. Asla. Bu ona yaşını anımsatıyordu. Bozulduğu için taşı gediğine koyup beni sokakta görmüş olsa tanımayacağını araya sıkıştırıverdi. Yani yıllar cildimi daha şimdiden o derece kırıştırmış, şişirmiş, karikatüre dönüştürmüş. İşte karşılıklı bu tür kibarlık alışverişlerinde bulunuyorduk. O küçük sürtük böyle nakaratlarla canımı acıtabileceğini sanıyorsa feci aldanıyordu. Bu namert densizliklerine cevap vermeye tenezzül dahi etmedim. Mobilyaları beklenmedik bir zarafetle bezenmiş değildi. Ancak yine de canlıydı. İdare ederdi. En azından laf kalbinimden sonra bana öyle gelmiş olsa gerek. Kısa sürede edinilmiş bir servetin yöntemleri, ayrıntıları insanda daima bir sihir, bir keramet izlenimi yaratır. Müzi'nin ve Bayan Hero'nun sınıf atlamalarından bu yana belden aşağısının yoksulların küçük altın madeni olduğunu biliyordum. Kadınlardaki bu ani deri değiştirmeler beni mest ediyordu ve örneğin cebimdeki son doları da Lola'nın kapıcısına seve seve verirdim. Sırf onu konuşturmak için. Ama onun evinde kapıcı yoktu. Koca şehirde hiç kapıcı yoktu. Kapıcısız bir kentin tarihi de yoktur. Tadı tuzu yoktur. Tuzu biberi olmayan bir çorba gibi yavandır. Biçimsiz bir türlü gibi. Ah, o leziz kazıntılar. Doğrudan doğruya kapıcıya, yaşamın tam ortasına, oluk oluk akarak yatak odasından, mutfaktan, tavan arasından sızan ayıplar, süprüntüler ne tadına doyum olmaz cehennemdir o. Bizim oraların kimi kapıcılarının görev aşkına telef oldukları bile görülmüştür. Onların o özlü, tekleyen, ağzından bal damlayan, ağzı açık kalmış hallerini iyi biliriz. Çünkü gerçek budalası olmuşlardır o kurbanlar. O onları kasıp kavurmuştur. Yoksul olmanın faciası karşısında itiraf etmeliyiz ki, hatta bu bir görev addedilmelidir. Her şeyi denemek gerek. Elinizin altında ne varsa onunla sarhoş olmasını bilmek gerek. Şarap ama ucuzundan. 31 çekmek, sinema ne olursa. Burun kıvıracak halimiz yok. Amerika'da dedikleri gibi kişisel olmanın alemi yok. Bizim oralı kapıcılarımız kabul etmeliyiz ki ak gün kara gün demeden onu almasını, yüreğinin ta dibinde ısıtmasını bilenlere diledikleri kadar nefret sunarlar her derde deva cinsinden ve yok pahasına koca bir dünyayı havaya uçuracak kadar. New York'ta insan hunharca yoksun kalıyor işin o adım akıllı, müptezel ve ele avuca sığmaz, yatsınamaz, yaşamsal tuzu biberinden, o olmayınca da işin özünün nefesi kesiliyor ve ancak laf olsun diye fesatlık yapar hale geliniyor. Sönük iftiralar gevelemekle yetiniyor, olunuyor. Kapıcı olmayınca ısıran, yara açan, kesip biçen, taciz eden, takıntı yaratan ve evrensel nefrete kesinlikle katkıda bulunan, onu binbir su götürmez ayrıntıyla ateşleyen bir şey de kalmıyor. Kendi ortamında yakayı ele veren Lola'nın bende tam da yepyeni bir tiksinti yaratmış olmasından ötürü bu çaresizlik daha da hassas bir hal oluyordu. Tek kelimeyle pespaye ve itici nitelikli başarılarının gururunun üstüne şöyle bir kusmak istiyordum. Ama neyle? Anlık bir bulaşıcılık etkisiyle aynı anda müziğinin anısı da benim için bir o kadar düşmanca ve tiksinç hale büründü. Bu iki kadına yönelik sağlam bir nefret doğdu içimde, hala da sürüyor, varoluş nedenimin bir parçası oldu artık. Lola'ya yönelik bugün için ve gelecekte her türlü hoşgörüden nihayet ve tam zamanında kurtulmamı sağlayabilecek bir dizi bilgiden mahrum kalmıştım. İnsan yaşamını sıfırdan yeniden üretemiyor. Cesaret affetmekten ibaret değildir, her zaman için gereğinden fazla affederiz. Üstelik bu bir işe de yaramaz. Kanıtlanmış bir gerçek bu. Tüm insanlardan sonra en son sıraya yerleştirilmiştir beslenme. Bunun bir nedeni var. Asla unutmayalım. Bir akşam hiç uyumamacasına uyutmalıyız. Tüm mutlu insanları uykuları sırasında benden söylemesi, böylece de onlardan ve mutluluklarından ilelebet kurtulmuş oluruz. Ertesi gün artık onların mutluluklarından söz edilmez olur ve gönlümüzce mutsuz olma özgürlüğüne kavuşmuş oluruz. Besleme için de aynı şey geçerli. Neyse ben yine anlattıklarıma döneyim. Diyordum ki odanın içinde volta atıyordu Lola. Biraz açık giyinmişti ve vücudu her şeye rağmen bayağı arzulanabilir nitelikte görünüyordu gözüme. Lüks bir vücut her zaman için olası bir tecavüzdür. Zenginliğin, lüksün tam kalbine doğrudan mahrem bir zorlamadır. Üstelik bir şeylerin yeniden canlanmasından korkmaya da gerek yoktur. Belki de beni kovmak için tek beklediği şey o hareketi yapmamdı. Gerçi beni ihtiyatlı davranmaya iten şey o dehşet mide kazıntısı oldu. Öncelikle zıkkımlanmak. Üstelik yaşamıyla ilgili zevzeklikleri anlata anlata da bitiremiyordu. Günün birinde anlatacak yalan kalmaması halinde en az 2-3 kuşak boyunca dünyaya kepenk indirmek gerekecekti anlaşılan. İnsanların birbirine söyleyecek hiçbir şeyi kalmazdı neredeyse. Döndü dolaştı, o Amerikası hakkında ne düşündüğümü sordu. Ona artık kim olursa olsun ve ne olursa olsun her şeyi korkutucu olarak algılayacak derecede aciz ve endişeli bir hale geldiğimi itiraf ettim. Ülkesine gelince onda bulduğum tüm doğrudan gizli ve beklenmedik tehditlerin toplamından bile düpediz daha fazla dehşete düşürüyordu beni, özellikle de bana yönelik kayıtsızlığıyla. Bence onu özetleyen şey de buydu. Rızkımı kazanmam gerekir diye itiraf ettim ona. Ve dolayısıyla en kısa sürede tüm bu hassasiyetleri anlatmam gerekiyordu. Yeri gelmişken bu konuda bayağı da gecikmiştim ve lütfedip beni olası bir işverene tavsiye etmeyi kabul ederse emin olabilirdi ki ona çok müteşekkir kalacaktım. Tanıdıkları arasından birine ama bir an evvel. Çok mütevazi bir maaş bana yeterdi, artardı bile ve daha nice safsata ve andavallık sayıp döktüm. Bu mütevazi olmakla birlikte yine de patavatsız teklifi pek de hoş karşılamadı. Daha baştan cesaret kırıcı bir tavır takındı. Bana iş verebilecek ya da yardım edebilecek tek bir kişi dahi tanımadığını söyleyerek yanıt verdi. Kaçınılmaz olarak genel anlamda yaşamdan ve özel olarak da onun yaşantısından söz etmeye başladık yeniden. Tam birbirimize bu şekilde manen ve bedenen yan bakmaktaydık ki kapı çaldı. Ardından da neredeyse kaşla göz arasında paldır küldür dört kadın dalıverdi odaya. Süslü püslü, olgun ve dolgun, güçlü kuvvetli ve mücevherli, epey samimi. Onlara üstün körü tanıştırılmamdan sonra epeyce gözle görülür biçimde mahcup olan Lola onları başka bir yerlere sürüklemeye çalışıyordu ama hepsi birden oyun bozanlık edip hep birlikte dikkatlerini benim üzerimde toplayarak bana Avrupa hakkında ne biliyorlarsa anlatmaya başladılar. Erotik ve yırtıcı, eski kafalı çılgınlarla dolu köhne bir bahçeydi Avrupa. Şabane ve Envalids ezbere biliyorlardı. Şabenis, Paris'in o yıllardaki ünlü bir randevu evi, Invalides, Paris'te Napolyon'un mezarını barındıran ünlü anıt. Kendi hesabıma bu iki yeri de gezmemiştim. Biri fazla pahalıydı, öteki fazla uzak. Yanıt niyetine otomatik ve yorgun bir vatansever dalgaya kapıldım. Bu tür durumlarda aklınıza gelen alışılageldik laflardan bile daha önce. Onlara kentlerinin beni kahrettiği yanıtını yapıştırıverdim. Tutturulamamış bir tür dev panayır bu, dedim onlara. Mide bulandırıcı. Üstelik yine de inatla ısrarla tutturmaya çalışıyordu. Bir yandan yapmacık ve beylik laflarla ahkam keserken, öte yandan da üstüme çullandığını hissettiğim fiziksel ve manevi çöküntünün sıtma dışında başka nedenleri olduğunu daha açık bir şekilde ayrımsamaktan da kendimi alıkoyamıyordum. Söz konusu olan bunun üstüne bir de alışkanlıkların değişmesiydi. Bir kez daha yeni bir ortamda yeni yüzler tanımaya, farklı şekillerde konuşmaya ve yalan söylemeye alışmam gerekiyordu. Tembellik neredeyse yaşam kadar güçlüdür. Oynamanız gereken yeni kaba güldürünün sıradanlığı sizi ezer ve sonuçta yeniden başlayabilmek için cesaretten çok alçaklığa gereksinim duyarsınız. Sürgün, yabancılık budur işte. Bir önceki ülkenin alışkanlıkları sizi terk ederken diğerlerinin yani ülkelerininkinin sizi henüz yeterince sersemletmediği insani zaman örgüsündeki o olağanüstü, şuurlu birkaç saat boyunca yaşamın gerçekten olduğu gibi amansız gözlemlenmesi. Bu anlarda her şey o sefil telaşınıza eklenerek sizi aciz bir halde nesneleri, insanları ve geleceği gerçekte oldukları gibi görüp ayırt etmeye zorlar. Yani aslında birer iskelet olarak, hiçliklerden ibaret hiçler olarak ama onları sanki varlarmış gibi yine de sevmeniz, yürekten bağlı olmanız, kollamanız, canlandırmanız gerekmektedir. Başka bir ülke, insanın çevresinde biraz garip şekilde koşuşturan başka insanlar, bir iki ufak böbürlenmenin eksilmiş olması, dağılması, alışılageldiği nedenlerini, yalanlarını, yankısını artık bulamayan bir gurur, bu kadarı yeter de artar bile, başınız dönmeye başlar, kuşku sizi içine çeker ve sonsuzluk sırf sizin için açılıverir. Minnacık, gülünç bir sonsuzluk ve birden içine düşürüverirsiniz. Yolculuk dediğiniz şey bu minnacık hiçliğin dal yaraklara mahsus bu baş dönmesinin arayışıdır. Benim böyle şamatalı itiraflarda bulunmam ve önlerinde janjakçılık oynamam Lola'nın dört misafirini epey eğlendirmişti. Bana bir sürü at taktılar ama pelte gibi ve açık saçık konuşmalarının Amerikanca telaffuz çarpıklıkları nedeniyle ne dediklerini pek anlayamadım. Dokunaklı dişi kediler. Zenci uşak çay servis için odaya girince sustuk. Bu misafirlerden biri yine de diğerlerinden daha fazla ayırt etme yetisine sahip olsa gerek. Çünkü yüksek ateş nedeniyle titrediğimi ve aynı zamanda bayağı olağan dışı bir susuzluk sorunum olduğunu yüksek sesle söyleyiverdi. İkram olarak sunulan yiyecekler titrememe karşın çok hoşuma gitti. Bu sandviçler hayatımı kurtardılar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha sonra Paris'teki randevu evlerinin kıyaslamalı marifetleri üzerine bir sohbet gelişti ama ben buna katılmaya gerek görmedim. Bu dilberler bir sürü karmaşık likörün de tadına bakmayı ihmal etmediler ve onların etkisiyle iyice kızışıp sırdaşlığa yatkın hale gelince de evliliklerden söz ederken kızarıp bozarmaya başladılar. Dikkatlerimi zıkkımlandıklarıma vermiş olmama karşın yine de söz konusu olanın çok özel evlilikler olduğunu usulca bir kenara not etmekten kendimi alıkoyamadım. Hatta çok genç kişiler, çocuklar arasındaki izdivaçlar olmalıydı bunlar. Hatunlar da bunların üzerinden komisyon alıyorlardı. Lola bu sözlerin bende merak uyandırdığını ve pür dikkat kesildiğimi ayrımsamıştı. Beni epey sert bakışlarla süzüyordu. İçki içmez olmuştu. Onun yani Lola'nın burada tanıdığı erkekler, Amerikalılar, onlar işte benim gibi meraklı turşucu değildiler. Asla. Biraz zorlanarak da olsa kendimi onun gözetiminin sınırlarında tutmayı başardım. Oysa bu kadınlara binlerce soru sormak isterdim. Nihayet misafirler müsaade isteyebildiler. Ağır hareket ediyorlardı. Alkolün etkisiyle alevlenmiş ve cinsel açıdan şevke gelmişlerdi. Tuhaf biçimde şık ve sinik bir erotizmle ahkam keserken keyiften dört köşeydiler. Burada Elizabeth çağından kalma bir şeyler olduğunu sezinliyordum. Ben de isterdim gerçi. Pek değerli olduklarından emin olduğum ve organımın ucuna yoğunlaşmış o titreşimleri hissedebilmeyi. Ancak bir yolculuk sırasında belirleyici bir önemi olan bu biyolojik ayini, bu yaşamsal mesajı doğrusu çok üzülerek ve derinleşmiş bir hüzünle de olsa yalnızca sezinlemekle yetinebildim. Onunmaz bir melankoli. Onlar yani dostları kapının eşiğinden geçer geçmez Lola çileden çıkmış bir hal aldı. Bu soluklanma molası sırasında olan bitenler hiç hoşuna gitmemişti. Çıt çıkarmadım. Cadı bunlar, cadı diye sövdü birkaç dakika sonra. Onları nereden tanıyorsunuz diye sordum. Ezelden beri arkadaşızdır. Şimdilik daha fazla sır vermek istemiyordu. Ona karşı epey küstahça davranmış olabilmelerine bakılırsa, bu kadınların belli bir ortamda Lola'dan mevkice üstün oldukları, hatta üzerinde bayağı büyük, tartışılmaz bir yetkiye sahip oldukları izlenimine kapılmıştım. Ama konunun iç yüzünü asla öğrenemeyecektim. Lola şehre inmekten söz ediyordu. Ancak bana yine de orada onun evinde kalıp onu beklememi teklif etti. Eğer hala açsam bir şeyler yemeye de devam edebilirmişim. Love kalbini hesabı ödemeden terk ettiğime ve bir daha oraya geri dönmeye niyetimde olmadığına göre yani bunu yapmama izin vermesine çok sevindim. Malum bir süre daha sıcak bir ortam, tekrar sokakla boğuşmaya dönmeden önce hem de ne sokak anam babam. Yalnız kalır kalmaz bir koridordan geçerek hizmetindeki zencinin ortaya çıktığını görmüş olduğum yere yöneldim. Kilere gelmeden yarı yolda karşılaştık ve elini sıktım. Güven duydu ve beni mutfağa götürdü. Güzel, düzenlice bir yer, salondan çok daha makul ve pırıl pırıl. Hiç sektirmeden gözümün önünde o muhteşem döşemeye tükürüverdi. Hem de üstelik yalnızca zencilerin becerebildiği tarzda tükürdü. Uzağa, dolu dolu, kusursuz. Ben de tükürdüm kibarlık olsun diye ama becerebildiğim kadarıyla. Bu durumda sırdaş oluverdik. Lola'nın ondan öğrendiğime göre nehirde lüks bir yatağı, yolda da iki arabası varmış. Bir de içinde dünyanın her tarafından gelme likörler barındıran bir mahzeni. Paris'in büyük mağazalarından kataloglar getirtmişmiş. İşte bu kadar. Dönüp dolaşıp bu aynı sınırlı bilgileri yinelemeye koyuldu. Onu dinlemekten vazgeçtim. Onun yanı başında uyuklarken geçmiş zaman belleğimde canlandı. Lola'nın savaş halindeki Paris'te beni terk ettiği zamanlar. O avlanmaca, köşeye kıstırmaca, pusular, laf ebesi, yalancı, Hinoğlu Hin, müzin, Arjantinliler, et dolu gemileri. Topa klişi meydanının hacamat müfrezeleri. Robinson, dalgalar, deniz, sefalet, Lola'nın o bembeyaz mutfağı, zencisi ve hiçlik ve orada da ha ben ha başkası. Her şey böyle devam edebilirdi. Savaş kimilerini yakmış, kimilerinin içini ısıtmıştı. Nasıl ki ateş bazen işkence eder, bazen de ihya, bu içinde mi önünde mi olduğuna göre değişir. Kendi yağıyla kavrulmasını bilmek gerek işte o kadar. Doğruydu da söylediği bayağı değişmiş olmam hakkında. Yaşam insanı büker ve suratını ezer. Onun da suratını ezmişti ama daha az, çok daha az. Yoksullar feleğin sillesini yemiştir. Sefalet devasadır. Dünyanın pisliğini silmek için kullanır suratınızı toz bezi gibi. Yine de birazı kalır. Ne var ki Lola'da yeni bir şeyler ayrımsamıştım. Anlık depresyonlar, melankoliler, iyimser hödüklüğünde boşluklar, insanın hala koruyabildiği coşkusuna, sevimsiz şiirine kıyasla daha şimdiden ve kendine rağmen fazla ağır kaçan yaşamının kazanımlarını, yıllarını biraz daha öteye taşıyabilmek için kendini toplamaya gereksinim duyduğu o anlar. Zencisi birden kıpırdanmaya başladı, yine coşmuştu. Yeni bir dost olarak midemi pastalarla tıka basa doldurmaya, beni pürolara boğmaya kararlıydı. Son olarak da çekmecenin birinden bin türlü önlem alarak yuvarlak ve kurşun kaplı bir kütle çıkardı. Bomba diye bildirdi bana kudurmuşçasına. Geri adım attım. Liberta, liberta diye neşe içinde böğürüyordu. Hepsini yerine koydu ve yine müthiş biçimde tükürdü. O ne heyecandı öyle. Mest olmuştu. Gülmesi, o duyum ishali bana da bulaştı. Sıradan bir eylem daha işte, diyordum kendi kendime. Pek bir önemi yok. Lola nihayet alışverişini tamamlayıp döndüğünde bizi birlikte salonda dumanlara ve kahkahalara boğulmuş vaziyette buldu. Görmezden geldi. Zenci kaşla göz arasında toz oldu. Bana gelince Lola beni odasına götürdü. Hüzünlü, solgun, titrek buldum onu. Nereye gitmiş olabilirdi ki? Epey geç olmaya başlamıştı. Yaşam artık çevrelerinde yalnızca ağır çekimli titreşir olduğu için Amerikalıların ne yapacaklarını şaşırdıkları bir saatti bu. İki arabadan biri garajdaydı. Sırların yarı yarıya ortaya döküleceği bir zaman dilimiydi bu. Ama bundan bir an önce faydalanmasını bilmek gerekirdi. Soru sorarak beni buna hazırlıyordu. Ne var ki Avrupa'daki yaşamım hakkında kimi soruları soruş biçimi beni bayağı gerdi. Beni her türlü alçaklığı yapmaya yatkın biri olarak gördüğünü gizlemiyordu bile. Bu varsayım beni incitmiyordu. Yalnızca mahcup ediyordu. Ondan para istemeye geldiğimi sezmişti elbette ve tek başına bu olgu bile aramızda çok doğal bir düşmanlık yaratıyordu. Tüm bu duygular cinayet sınırlarında dolaşıyordu. Havadan sudan konuşmaya devam ediyorduk ve aramızdaki her şeyin sonu olacak bir ağız dalaşı peydahlanmasın diye elimden geleni yapıyordum.